Değerli dinleyicilerimiz, Kolay Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün aramızda avukat arabulucu Yüksel Okyay Evren var. Ve aynı zamanda şirketimizden Funda Aydın ve Serdar Aldemir de bugünkü sohbet konuklarımızdan. Yüksel Hanım'la birlikte 7. yargı paketinde kiracı-kiralayan ilişkilerindeki arabulucunun rolünü konuşmak istiyoruz. Evet Yüksel Hanım, tekrar hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Arabuluculuk yolculuğunuza ne zaman başladınız?
Merhabalar Mert Bey. Öncelikle hayırlı olsun yayınınız. Zevkle dinliyoruz önceki programlarınızı. Beni de konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Evet, konumuz arabuluculuk. Ben 2013'ten beri arabuluculuk yapıyorum. Türkiye'nin ilk arabulucularındanım. 20 yıllık avukatım, 10 yıldır da arabuluculuk yapıyorum. Ve arabuluculuğun her aşamasında bulunmaya çalışıyorum. Gerek dava şartı, gerek ihtiyari, gerekse de eğitim aşamalarında da arabulucu eğitmeni olarak da görev alıyorum. Burada da güncel bir konu olan hem 7. yargı paketindeki arabuluculuk maddeleriyle ilgili konuşmak istedim. Hem de özellikle de merak edilen kiracı-kiralayan ilişkilerinde arabulucu ne yapacak? Bu konuda konuşalım istedim. Bu sebeple de yayınımıza katıldım.
Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Aslında sohbetimize başlamadan önce sizin eğitmen olarak da arabuluculukla ilgili çok aktivitede bulunduğunuzu biliyoruz. Çok arabulucunun belki de Türk hukuk sektörüne katılmasında da aktif rol oynadınız değil mi Yüksel Hanım?
Estağfurullah. Tabii ki birçok üniversite bünyesinde hem temel arabuluculuk eğitimleri hem de iş hukuku uzmanlık eğitimlerinde eğitmen olarak görev alıyorum.
Hem akademide hem uygulama tarafında bulunan biri olarak o zaman hazırladığımız sorularımıza en iyi cevapları sizden alacağımızı umuyoruz.
Bakalım. Bakalım, umarım yeterli cevapları verebilirim.
Şimdi aslında bugün hangi davalarda dava şartı zorunlu arabuluculuk kapsamında getirildi? Önce aslında bu konuyla başlayabiliriz siz de uygun görürseniz.
Evet, bugüne kadar birçok alanda aslında zorunlu arabuluculuk vardı. Dava şartı arabuluculuk dediğimiz. İlk biliyorsunuz arabuluculuk Türkiye'de ihtiyari olarak başladı. Biz 2018'e kadar ihtiyari olan dönemde kimsenin arabuluculuğu bilmediği dönemde arabuluculuk yapmaya çalışıyorduk. 2018 yılında ise ilk kez iş hukukunda arabuluculuk dava şartı haline geldi. İşçi-işveren ilişkilerinde iş kazası ve meslek hastalığı haricindeki tüm alanlarda geldi. Bunun dışında 2019'da bir yıl sonra hemen ticari davalarda arabuluculuk dava şartı haline geldi. Bir para alacağını içeren davalardan. 2020'de ise tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk artık dava şartı haline gelmiş oldu. Son 3 yıldır yeni bir alan katılmamıştı ama birçok alanda da beklentiler vardı. İşte kiracı kiralayan çok bekleniyordu. Aile hukuku çok tartışmalı, beklenen bir alan. Bugün 2023 itibariyle de artık yeni alanlar dava şartı olarak gündemimize girmiş bulunmakta.
Aslında sanki Yüksel Hanım, burada anladığım kadarıyla devlet ve hukuk tarafında adet anlamında ağır iş yükü getiren, özellikle mahkemelerde adetli sayılarda bulunan iş, ticari, tüketici gibi dosyaların daha hızlı çözümlenmesi, belki çok daha az maliyetle çözümlenmesi burada asıl hedeflerden biri değil mi? Burada arabuluculuk.
Yani en büyük hedeflerden birisi diyebiliriz. Tabii sadece bu değil, toplumsal barışa da katkıda bulunmak için de arabuluculuk var. Ama söylediğiniz gibi yargının yükü çok fazla. İşçi işveren uyuşmazlıklarından kaynaklı ilk dava şartı olarak belirlenmesinin sebebi de zaten en fazla davaların buradan çıkıyor olması ve ciddi şekilde de dava sayılarında azalmaya da gitmiştir dava şartı olduktan sonra. Tabii sadece dava şartı değil, ihtiyari olarak da iş hukukunda çok yoğun uygulanıyor ve biz de çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Hem arabulucu olarak hem de vekil olarak vekil olduğum şirketlerde arabuluculuğu uyguluyoruz.
Çok teşekkürler.
Yüksel Hanım tekrar merhaba. 7. yargı paketi hangi yasa ile düzenlendi? Ne zaman resmi gazetede yayınlandı ve ne zaman yürürlüğe girecek?
7. yargı paketi aslında yayınlanalı oldukça zaman oldu. 5 Nisan 2023'te Avukatlar Günü'nde avukatlara hediye gibi yayınlandı. Yedinci yargı paketi birden çok yasadan oluşuyor. Arabuluculuğun yoğun bir şekilde düzenlendiği ise 7.445 sayılı yasa. Bunun bazı maddeleri 5 Nisan itibariyle hemen yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlandığı tarihte. Bazı maddeleri için ise 1 Eylül tarihi öngörülmüştü. Artık öğrenmeye başlamamız gerekiyor avukatlar ve arabulucular olarak.
Teşekkürler. Şimdi
Teşekkür
Gülsen
ederim.
Hanım, tabii burada yine kritik konulardan biri bu pakette en fazla kiracı ev sahibi uyuşmazlıkları. Haber bültenlerinin çoğunda gazetelerde kiracı ev sahibi kavgalarını görüyoruz. Gerçekten burada acaba arabuluculuk bir çözüm olabilecek mi? Ya da en azından bu süreçlerin sulh yoluyla giderilmesinde çok daha mahkemelere oranla daha hızlı ortadan kaldırılmasında ya da anlaşmanın sağlanmasında sizce tam olarak arabulucuların hem üstüne düşecek görevler nedir, hem de bunu yerine getirmek kolay mı?
Aslında çok zor bir şey Mert Bey bu. Şöyle yani dediğiniz gibi haber bültenlerinin neredeyse yarısı artık bunlarla dolmuş durumda son bir senedir. Çünkü sınırlamalar geldiği müddetçe taraflar maalesef bir araya geliyorlar. Ev sahibi diyor ki yan dairemi 20 bin liraya verirken benim kiracım hala 3 bin liraya oturuyor diyor. Kiracı ise benim yasal hakkım var diyor, maksimum %25 yapabilirim ben diyor. Nereden baksanız her iki taraf da haklı. Ama arabuluculuğun şeysi zaten bu hakları haklısın demek değil. Biz arabulucu olarak menfaat odaklı bir şekilde yaklaşıyoruz olaylara ve tarafların da hak temelli değil menfaat odaklı bakmalarını sağlıyoruz. Arabulucu olarak devletin öngördüğü aslında tarafları belki de oturup çözebilecekleri bir uyuşmazlık olduğu halde karşı karşıya gelmelerini engellemek. Keşke tabii bu yasal düzenlemeler bu şekilde olmasaydı ama olmuşsa da artık bu kanlı bıçaklı kavgalara sebebiyet vermesin. İşte bazen öldürüldüğünü, bazen yaralandığını, birilerinin arada kaldığını falan duyuyoruz. Ama bu taraflar aslında belki bir araya bir kez bile gelebilseler oturup çözebilecekler. Ne 3 binde ne 20 binde ama ortak bir noktada buluşabilecekler. Biz arabulucular olarak aslında taraflara bunu sağlayacağız. Çünkü her iki taraf için de çok avantajlı değil bu şekilde bir sürece girmek. Tahliye davaları çok uzun süren davalar. Ev sahipleri için çok kolay davalar değil. Hele ki şu an mahkemelerde inanılmaz bir iş yükü var. Bir tahliye davası açtığınız zaman İstanbul'da bir yıl sonraya falan tahliye için davanın ilk duruşması için tarih veriyorlar. O zaman da çok uzun süre ev sahibinin beklemesi gerekiyor. Kiracı için ise çok uzun, evet yargılama uzun sürüyor ama bir taraftan yargılama masraflarına avukatlık ücretine maruz kalmak zorunda kalıyor davayı kaybettiği takdirde. Ya da rahatsız oluyor hani sürekli evinden çık işte şey yapan birisi bir ev sahibiyle oturmaya devam etmek huzursuzluk da yaratan bir şey. Onlar için de çok hoş bir durum değil. Her ne kadar kiracı hukuk karşısında haklı gözükmüş olsa da onun için de hoş bir durum değil. O yüzden bir araya gelebilseler ayrıca taşıma masrafları, davayı kaybetmesi durumunda, yeni bir eve çıkması durumunda, oranın işte depozitosu, evin giderleri, yeni bir kira sözleşmesi inanılmaz bir şey yükü. Yani bu taraflar pekala hani 3 binde de değil, 20 binde de değil ama daha makul bir rakamda anlaşabilecek şeyde olabilirler. Ya da hani sadece rakam değil, arabuluculukta biz sadece rakamlarda anlaştırmıyoruz. Bambaşka çözüm seçeneklerinin taraflarca belirlenmesi konusunda da onlara rehber olarak yer almaya çalışıyoruz. Yani öyle bir şeydir ki ev sahibinin belki gerçekten oraya ihtiyacı var ama başka bir yeri var. Orayı önerip oraya taşınması konusunda belki anlaşabilirler. Onun değildir, ne bileyim onun komşusunun ya da işte kuzeninin bir yeri vardır oraya taşınması konusunda anlaşılabilir. Ya da işte kiracının o dönemde bir maddi güçlüğü vardır ama işte 3 ay sonra iyileşecektir eli, daha bollaşacaktır. O tarihten itibaren işte kira bedelinin daha fazla alınması konusunda anlaşılabilir. hani çözüm seçenekleri çok fazla olabilir. Biz arabulucu olarak bunları yaratmaya çalışıyoruz. Tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda gerçekten düzgün arabuluculuklar yapılırsa sadece hani dava şartını yerine getirmek için değil, gerçekten düzgün arabuluculuklar yapılırsa ve taraflar da isterse çok olumlu sonuçlar çıkacağını ve o gazetelerde, haber bültenlerinde gördüğümüz o kötü şeylerden biraz uzaklaşılabileceğini düşünüyorum. Mutlaka faydası vardır. Taraflar umarım çok gerginleşmeden arabulucuya başvururlar. Sonrasında çünkü arabulucu olarak bizim işimiz çok daha zor oluyor. Daha uyuşmazlığın başında olduklarında tarafları bir araya getirebiliyoruz. Ama artık kılıçlar çekilmiş, artık ihtarlar gönderilmiş ya da işte kanlı bıçak dolmuş. Sonrasında arabulucuya geldiğinizde hem taraflara faydamız çok daha az olabiliyor. Hem de arabulucu olarak bizim için de tehlikeli bir durum bir taraftan tarafların bu kadar gergin olmaları. İşimiz daha da zor olabilir.
Bu sohbete katılanlar olarak ancak tüm taraflar için hakkaniyetli çözümler dileyerek bu soruyu noktalayabiliriz. Umarız hakkaniyetli bir şekilde tüm
İşte bizim
tarafları
için hakkaniyet değil, menfaat önemli
doğru,
Mert
doğru, doğru.
Bey. Menfaat odaklıyız.
Doğru. Ama yani sonuç olarak aslında bir diğer yol olması da önemli Yüksel Hanım. Yani burada tarafların adliyeye gitmesi, adliyede davalarla uğraşması, mahkemelerle uğraşması, harç ödemesi bunlar gerçekten çok daha çetrefilli süreçler. Belki de bu işi yalınlaştırmak arabuluculuğun temel hedeflerinden biri. Ve umudumuz da özellikle ülkemizde de böyle kira fiyatlarının çok yükseldiği bir dönemde hem kiracılar için hem de ev sahipleri için kendi menfaatlerin doğrultusunda ama bence yine
Her
de
iki
en
tarafın da
hakkaniyetli
mutlu
çözümlerin
olacağı
olması.
bir
Aynen.
en mutlu olacağı. Çünkü arabuluculukta bizde şu vardır, kazan kazan,
Doğru.
kazan kaybeden çok farklı bir şeydir. Bir davada mutlaka bir taraf kazanır ama diğer taraf kaybetmek gerekir. Ama arabuluculukta biz bunu demiyoruz. Hani nasıl olabilir denir ama gerçekten de iki tarafın da kazançlı çıkabileceği çözümler, sayısız çözüm seçenekleri ortaya çıkabiliyor. Yeter ki taraflar bir kere bir araya gelebilsinler, iletişebilsinler. O iletişim çoğu zaman kopmuş oluyor taraflar arasında. O iletişimin tekrar kurulmasını sağlıyor arabulucu ve onların masada kalmalarını sağlıyor. Ama bu
Doğru.
masada kalmaları her zaman yüz yüze olmaları anlamına gelmiyor. Biz arabulucular olarak bazen mekik diplomasisini kullanıyoruz burada. Bir tarafla ayrı görüşüyoruz, diğer tarafla ayrı görüşüyoruz. Onların hangi şeylerde anlaşabileceklerini, kırmızı çizgilerinin neler olduğunu ortaya koyuyoruz ve tarafları daha sonrasında bir araya getiriyoruz. Hatta bazen getirmeden dahi anlaşmaların çıktığında çoğu zaman görebiliyoruz.
Doğru.
Yeter
Bu da en
taraflarımız.
azından amaca yönelik hareketleri göstermiş oluyor bize, değil mi?
Evet. Yeter ki
Şimdi
anlaşma niyeti olsun.
Yüksel Hanım, aslında biz bir miktar kanunu inceledik. Kanunda şöyle bir madde yer alıyor. Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. Peki bunu aslında biraz açmak istersek
Evet,
dinleyicilerimiz
biraz
için.
şey
Yani
biliyorsunuz.
örnek veriyorum, ilamsız icra yoluyla tahliye de istenebiliyorum. En azından bu kavramları bir miktar açıp dinleyicilerimizin de bunlara aşina olmasını sağlayabilirsek belki bir katkı sağlamış oluruz.
Evet, kanunda böyle bir ifade kullanılmış. Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. Tabii haklı olarak siz de diyorsunuz ki ilamsız da oluyor mu? Tahliye istenebiliyor mu? Evet, yani olması gereken aslında kural olarak kiralanan bir taşınmazın tahliye edilebilmesi için öncelikle bir sülük hukuk mahkemesine tahliye davası açılması gerekiyor. Ve daha sonrasında tahliyesinin istenmesi gerekiyor. Dava kiralayan lehine bittiği takdirde. İlamsız tahliye ise kiralanan ve taşınmazın tahliyesi için haciz ve tahliye taleplerinin tek dosyada birleştirildiği takipler oluyor. Bunu da iki şeyde ancak yapabiliyoruz. Birisi kira bedelinin ödenmemesine dayanan ilamsız tahliye. taleplerinde. İkincisi de kira süresinin bitmesine dayanan ilansız tahliyede. Bu iki durumda ayrıca bir dava açılması gerekmiyor. Ancak itiraz edildiğinde Sürhukuk Mahkemesi'nde yine dava açılması gerekiyor. Bunun dışındaki tümü dava şartı kapsamına alınmış durumda.
Teşekkür ederiz.
Gülsel Hanım merhabalar.
Merhabalar Serdar Bey.
Bu yasayla sadece kiracı kiralayan ilişkisinden kaynaklanan davalarda mı arabuluculuğa başvurmak dava şartı oluyor? Yoksa başka farklı alanlarda var mı bu konuda?
Evet, yani en fazla tabii şu an kamuoyunda da söylenen kiracı kiralayan ilişkilerinden ama az önce ilk sorularınızda cevapladığım dava şartlarının üzerine aslında başka alanlarda geldi. Sadece kiracı kiralayan ilişkileri değil, taşınır ve taşınmazların paylaştırması ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda mesela. Bu da en fazla bizim halk arasında bildiğimiz ortaklığın giderilmesi ya da izale-şuyu dediğimiz davalar. Onlarda da artık dava şartı haline geldi arabuluculuk. Diğer bir husus kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar da dava şartı haline geldi. O da mesela aidat uyuşmazlığı var. Aidatın ödenmemesinden kaynaklanan site yönetiminin ya da apartman yönetiminin aşmış olduğu icra takiplerinde itiraz edildiği takdirde itirazın iptal davası açılıyor. Bunlar da mesela dava şartı haline geldi. Bir tane daha var. O da komşu hukukundan, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar. Bunlarda da bir dava şartı var. Bunların hepsi de 1 Eylül 2023'ten itibaren dava şartı haline gelecek. Henüz yürürlüğe girmedi.
Teşekkürler Yüksel Hanım. Benim de size bir
Yani
sorum olacak. Peki
buyurun
yeni
Tuba
yargı paketi arabuluculukla ilgili başka neler getiriyor?
Hanım. Birçok madde var aslında yeni yargı paketiyle arabuluculukla ilgili. Aslında biz yıllardır arabuluculuk kanunumuzun değişmesini bekliyoruz. 2012'deki ilk çıktığı haliyle kalmış durumda. Sürekli yamalarla işte şeylerle yeni yargı paketleriyle işte torba yasalarla bir şeyleri değiştiriliyor. İşte birçok dava şartları geldi, şeyler geldi. Burada da birçok maddesine eklemeler gelmiş durumda. Yeni yasanın 31. maddesiyle 38. maddesi arası tamamen arabuluculuğa ayrılmış durumda. Mesela 31. maddede yıllardır tartışmalı olan itirazın iptali davaları vardı. O hadi gene çözümlenmiş durumdaydı. Birçok yargı kararıyla ama ilk yıllarda 2018'ler, 2019'lar biz itirazın iptal davaları dava şartı mıdır, değil midir son derece çok çok tartıştığımız hususlardan birisi olmuştu. Mahkemeler de yüksek yargıda bunu çok tartışmıştı. Son zamanlarda artık oturmuştu. Şimdi artık yasaya da girmiş oldu. Dava şartı haline geldi. Bunun dışında menfi tespit davaları çok tartışmalıydı. Hala daha tartışmalar vardı. Birçok şeyde yargı kararında kesinleşmiş olsa da bu da dava şartı haline geldi. Üçüncü bir husus da istirdat davaları. İstirdat davası şudur. Bir parayı haksız yere ödediğinizi düşünüyorsanız ve ödemek zorunda kalarak ödediğinizi düşünüyorsanız mesela cebri icayla sizden alındıysa istirdat davası bunun geri alınması davasıdır. Bunlar da artık dava şartı arabuluculuk kapsamına alındı 31. maddeyle. Bunun dışında da birçok madde var Funda'nın. 32. maddede mesela son tutanak düzenlenirken hazır bulunmayan taraflara arabulucunun bilgi vermesi düzenlenmiş. Biz aslında uygulamada bunu yapıyoruz. Taraflar zaten anlaştıklarında tabii ki bir arada bulunmaları gerekiyor. Eğer bir arada bulunmazlarsa zaten anlaşma olamaz. İki tarafın da imzası gerekiyor anlaşmaya. Ama anlaşamama olduğunda bir son tutanak düzenliyoruz ve taraflar bununla dava açabiliyorlar. Bu son tutanakta hazır bulunmayan taraflara elbette bizim bildirmemiz gerekiyor ama sanırım uygulamada bilgi vermeyen meslektaşlarımız da var. Bu sebeple de bu madde getirilmiş durumda. Hazır bulunmayan taraflara arabulucunun bilgi vermesi maddesi geldi. 33. maddeyle geldi. 33. maddede Singapur Sözleşmesi ile ilgili aslında bir madde. Singapur Sözleşmesi aslında Türkiye'nin de ilk imzacılarından olduğu bir sözleşme. Birçok ülke imza vermiş durumda Singapur Sözleşmesi'ne. Tahkimde New York Konvansiyonu vardır. Onun gibi bir şey. Türkiye'de yapılmış bir arabuluculuk anlaşmasının başka ülkelerde de aynı şekilde geçerli olmasını düzenleyen bir sözleşme bu. Türkiye'de uygulama yasası da çıktı ve artık nasıl uygulanacağı ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Bu da onlardan birisi. Arabuluculuk sonucunda düzenlenen sulh anlaşma belgelerinin yerine getirilmesi için icra edilebilik şerhinin nereden alınacağına ilişkin. Bunun için de Asya Ticaret Mahkemesi'nden alınabileceği düzenlenmiş bu maddede. Ayrıntısı da var. İşte icra edilebilik şerhi tarafların kararlaştırdıkları yer mahkemesinden kararlaştırdıkları yer yoksa karşı tarafın Türkiye'deki yerleşim yeri mahkemesinden ya da sakin olduğu yer mahkemesinden Türkiye'de yerleşim yeri de yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemelerinden alınabileceğini düzenliyor. 33. madde buna ilişkin. Sorunuzu biraz uzun bir cevap olmuş oluyor ama çok madde var Funda Hanım. Siz arada girmek isterseniz tabii ki alabilirsiniz ama
Yok lütfen buyurun siz.
yani sorunuzun cevabı oldukça uzun.
Aslında biz merakla da dinliyoruz. Açıkçası belki vizesiz Avrupa'ya giremedik ama hukuki anlamda buradaki işlemlerin Avrupa'da geçerli olması ya da dünyada geçerli olması en azından bence güzel bir adım.
Dünyada birçok yerde geçerli. Henüz Avrupa Birliği ülkeleri imza vermediler. Sanırım birlikte hareket edecekler onlar. Neyi bekliyorlar son zamanlarda takip edemedim açıkçası. Ama Avrupa Birliği henüz karar vermemişti. Ama Amerika'da mesela geçerli. Birçok uzak doğu ülkesinde ya da yakın ilişkiler içerisinde bulunduğumuz Arap ülkelerinde geçerli hala.
Teşekkür ederiz.
34.
Avrupa'da
maddeye
geçerli
geçelim.
olmadığını da duymuş olduk.
Şimdilik değil ama imza vermeleri herhalde an meselesidir. Sanırım belli çekinceleri var. O yüzden dediğim gibi çok takip edememiştim son zamanlarda. 34. maddesi var yasanın. Orada taşınmazın devrim ve taşınmaz üzerinde sınırlı aynı hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar arabulucuya elverişlidir deniyor. Bu aslında oldukça devrim niteliğinde bir şey. Çünkü daha öncesinde arabuluculuğa böyle bir yetki verilmiyordu. Hatta arabulucunun taraflar istediği takdirde 3 ayı geçmemek üzere bir tarafın tasarruf yetkisinin sınırlandığına dair bir şerhi tapu sicilinde koyabilmesi söz konusu. Ki tapularda bunlar nasıl uygulanacak çok ciddi şekilde şeyimiz var. Çünkü tapu daireleri çoğu zaman mahkeme kararlarını dahi incik incik inceleyip kolay kolay işlem yapmak istemiyorlar. Bunda bakalım nasıl şeylerle karşılaşacağız tapu dairelerinde. Ama böyle bir yetki de geldi 34. maddeyle. Bu da güzel bir gelişme yolculuk anlamında. 35. madde ticari anlaşmazlıklar bakımından. Bu da çok güzel bir madde. Sadece avukatlarla arabulucunun birlikte imzaladığı anlaşma belgesi artık hiçbir icra edilebilirlik şerhine gerek kalmadan ilam olacak. Öncesinde şu vardı. Taraf asiller artı vekiller birlikte imzalarlarsa ayrıca bir sülh hukuk mahkemesinden icra edilebilirlik şerhini gerek kalmaksızın artık ilan niteliğinde sayılmış oluyordu arabuluculuk anlaşması. Ama sadece vekiller ya da sadece asiller ya da sadece bir vekili bir asil imzaladığı takdirde sülh hukuk mahkemesinden mutlaka icra edilebilirlik şerhi gerekiyordu. Şu an ticari uyuşmazlıklar bakımından sadece vekiller ve arabulucunun imzalamış olması yeterli olacak ilan niteliğinde belge sayılması için bir şerhe hiçbir merasime gerek kalmaksızın. Bu da arabuluculuk anlamında çok olumlu bir gelişme.
Yani
35.
ekstradan
madde.
herhangi bir yere onaylatmalarına gerek kalmayacak
Hiçbir şeye
anlamına
gerek
geliyor değil
yok.
mi
Direkt
yükselen?
icra işlemlerine girişebilirler.
Çok güzel. Aslında bir prosedürü daha ortadan kaldırıp
Evet,
işin
ticari
işlevselliğini yükseltmiş
uyuşmazlıklar.
oluyorlar herhalde.
Kesinlikle arabulucunun işlevselliği bu yargı paketiyle gerçekten çok gelişmiş durumda. Çok olumlu karşılıyoruz biz de. 36. madde var. Arabulucunun avukatları olsa dahi taraf asilleri bilgilendirme yükümlülüğü var. Bunda da biz meslektaşlarımızla bazen anlaşmazlığa düşebiliyoruz. Vekili çünkü avukatlık yasasında da buna şey olan aykırı düşen bir madde var. Vekille temsil edilen işlerde sadece vekille muhatap olunur ama deniyordu ki işte arabulucuların da asille görüşmesi gerekir. Arabulucularda bazen bunu çok mesleki nezaket sınırlarının dışında da yapabiliyorlar ya da anlaştırmak istemeyen vekiller burada karşı çıkabiliyorlardı. Vekil varken, burada avukat varken siz nasıl olur da asile ulaşırsınız diye. Arabulucunun da orada biraz dikkatli olması gerekiyor. Seçtiği kelimeleri düzgün kullanması gerekiyor. Vekili bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor. Sayın meslektaşım ben şu şu konuda işte müvekkilinizle de görüşeceğim diye en azından usulen bir bilgi verebilir. Bu anlamda çok karşı karşıya geldiğimiz meslektaşlarımız vardı, avukatlar ve arabulucular olarak. Bu madde buna ilişkin en azından diyorlar ki işte yasada da bunun maddesi var. Avukatları olsa dahi taraf asilleri zaten bilgilendirme yükümlülüğü mü var diyerek asilleri de bilgilendirmesi gerekir deniyor. Tabii bu asilden kasıt yani birçok büyük şirketler falan olduğunda onların işte CEO'larına ya da işte şeylerine en üstteki yetkililerine ulaşmak ve bilgilendirmek mümkün değil tabii. Ama taraflar şahıs olduklarında, vatandaş olduklarında mümkünse onlara en kısa zamanda ulaşıp arabuluculukla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak faydalı olacaktır. Çok faydasını da görüyoruz. Ama tabii ki avukat meslektaşlarımıza bunu kırmadan mesleki nezaket sınırları içerisinde bunu yapmamız gerekiyor. Bu maddede bunu düzenlemiş. 37. maddeyi zaten konuştuk işte kira izale-i şuur davalarında kat mülkiyet kanunu ve komşuluk dava şartı haline gelmesi. Ve son olarak 38. madde var. Orada da diyor ki devam eden davalarda uygulanmaz diyor. Ancak yeni açılacak olan davalarda geçerlidir. Şu an derdest olan ya da Yargıtay'da istinapta olan davalar için geçerli olmayacaktır diyor. Bunları düzenleyen bir 8 maddelik bir düzenleme
Yani
var.
geçmişe yürümemiş oluyor değil mi Yüksel Hanım?
Evet,
Geçmiş değil ancak
aynen öyle.
bundan sonrası
Değil.
için
Bundan sonra açılacak
izlenecek
olanlar
yollar.
için. Hı.
Yüksel Hanım, buradan yeni yargı paketinde yargılama süreci hızlı, adil yargılama hakkını güçlendirecek yeni düzenlemeler geldiğini anlıyoruz o zaman.
Evet, aynen öyle. Arabulucu aslında oldukça güçlendirici şey çünkü arabulucunun ciddi şekilde faydaları var. Biz 10 yıldır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Arabuluculuk hızlı bir yöntemdir. Çünkü yargılama çok uzun süren bir süreç maalesef mahkemelerin geldiği nokta itibariyle. Artı arabuluculuk masrafsız, hiçbir masraf ödemeden arabuluculuğa başvurabiliyorsunuz ki dava şartı olduğunda taraflar ancak anlaştıkları takdirde arabulucuya ücret ödüyorlar. Anlaşamama durumunda ise devlet tarafından karşılanıyor, hazineden ödeniyor. İlk 2 saatlik ücret deniyor ama zaten 2 saati geçen uyuşmazlığınız çok nadir oluyor ve onda da genelde arabulucular istemiyorlar bile. Aman aç da 2 saat 10 dakika olduğu ücretini ödeyin. Kolay kolay demiyorlar. O yüzden de ücretsiz o bir anlaşamama durumunda taraflar için. Daha sonrasında ama tabii davayı kaybeden taraftan oluyor devlet bunun. İlk 2 saatlik ücreti.
Aslında klasik yargı yollarına göre çok daha uygun rakamlı, hatta ve hatta
Tabii
belki
ki.
ceplerinden
Tabii
hiçbir
ki.
maliyet çıkmadan bir
Aynen.
uyuşmazlığı ortadan kaldırabilme imkanları var. Bir
Hı.
ikincisi, mahkemelerin, adliyelerin koridorlarında bulunmadan, farklı kişilerle muhatap olmak zorunda kalmadan, belki bir yuvarlak masanın etrafında tarafların bir araya gelebilmesi hem sadece dava aşamasına gitmek değil, aslında buradaki anlaşmazlığı çözüp o masadan kalktıktan sonra da belki tekrar bir araya gelebilmelerine de yardımcı oluyordur. Çünkü mahkemelik olduğunuz bir
Evet.
kişiyle sonrasında tekrardan bir araya
Yani
gelmek de çok
çok
kolay değil
haklısınız.
açıkçası.
Aynen çok haklısınız. Yani işte bu toplumsal barışa da bu yüzden de fayda sağlıyor diyoruz. Bir kere husumetinizin olduğu bir kişiyle adliye koridorlarında o sıcaktan ya da soğuktan, o kalabalıktan bir araya gelip de işte uzun süre kaç defa belki de gidip gelip birbirinizi aleyhine işte tanıklar dinlettiğiniz bir kişiyle tekrar normal ilişkilerin kurulması pek kolay kolay değil, neredeyse imkansız. Ama arabuluculuk dostane bir uyuşmazlık çözüm yöntemi diyoruz. Burada oturup uyuşmazlık neyse oturup konuşuluyor. Ve sonrasında el sıkışarak ayrılınıyor. El sıkışılmasa, anlaşılmasa dahi en azından sonuçta anlaşılmasa belli noktalarda anlaşılabiliyor. Ha, neden o kişinin hassasiyetlerinin olduğu anlaşılabiliyor. Bence bu da çok değerli bir şey. Hani dava açıyorsa da neden açtığını artık anlamış oluyor bir taraf. O zaman da husumet olmuyor.
Yüksel Hanım, şimdi tabii Türkiye bir tarım ülkesi. Bir de tabii Tarımsal Üretim Sözleşmesi'nden doğan davalar var. İlk kez sanırım dava şartı kapsamına alınan Tarımsal Üretim Sözleşmesi nedir? Sonuç olarak bunu merak eden dinleyicilerimiz de olabilir. Bu konuda da bizi aydınlatırsanız sevinirim.
Evet, bu konuda da ilk defa dava şartlarıyla geldi. Belki yukarıda bunu konuşmadık. Bu 7.445 değil, onun hemen üstündeki 7.442 sayılı yasada düzenlenmiş. Tarımsal üretim modeli şöyle tanımlanıyor. Tarım Bakanlığı'nın sitesindeki ifadesini söyleyeceğim size. Firmalar ve üreticiler arasında ürünün ekim dikim zamanında veya çiftçinin belirli bir ekiliş alanı ve üretimi gerçekleştirme sorumluluğu yüklenmesine karşın firmaların da edilecek ürünü belli şartlarda garantili almasına dayalı üretim ve pazarlama şeklidir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela bir patates cipsi üretici bir firma. Her yıl tonlarca patatese ihtiyacı var. Ve bunu piyasadan bulabilmesi her zaman ve aynı koşullarda aynı kalitede ürünü alıp bulabilmesi her zaman kolay değil. Bu sebeple de çiftçilerle anlaşma yapıyor. Ben diyor işte her yıl şu kadar şu şartlarda şu şekilde şu kadar patates alacağım ve bunun için de sözleşme yapılıyor. İlk defa dava şartı haline gelen işte bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda diyor ki gene dava şartı olarak önce bir arabulucuya gidin. Eğer anlaşamazsanız arabulucu da o zaman dava olarak bana gelin diyor. Bunun süresini de çok kısa tutmuş yasa koyucu. Diğerlerinde mesela 3 haftadır ya da ticari uyuşmazlıklarda 6 hafta artı 2 hafta vardır. İş hukukunda ve diğerlerinde yeni gelen dava şartlarında ve tüketicide 3 haftalık anlaşma arabuluculuk süreci var. Sürenin yetmemesi durumunda artı bir hafta daha olurken burada 2 haftalık bir süre öngörülmüş. Yani oldukça kısa bir süre, en fazla bir hafta daha uzayabiliyor. Bakalım, ben ihtiyari olarak da bugüne kadar hiç tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkta arabulucu olarak görev almadım. Belki bundan sonrasında gelebilir. Birçok alanda görev aldım ama burada hiç olmamıştı.
Yüksel Hanım, çok teşekkür ederiz. Gerçekten dolu
Rica
dolu, güzel ve bilgiler içeren bir program oldu. Hem
umarım
bizim
faydalı
için
olmuştur. Hem sizler için hem
çok teşekkür
etrafta
ederiz.
için.
Gerçekten çok faydalıydı ve her bir başlığa baktığımız zaman her biri birçok kişi tarafından merak edilen ama tabii gazetelerden, televizyonlardan sadece kulaktan dolma bilgi almak yerine sizler gibi bu işin uygulayıcı tarafında bulunan birinden bu açıklamaları dinlemek hem bizim hem de dinleyicilerimiz için de verimli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizleri yeniden
Rica
aramızda
ederim.
görmek isteriz. Bizlere zaman
Ben
ayırınız.
teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Benim için de çok keyifli bir konuşma ortamı olmuş oldu. Ben arabuluculuk konuşmayı çok seviyorum çünkü tüm gün tüm gece ben arabuluculuk konuşabilirim. Ne zaman isterseniz, başka konularda da tabii ki seve seve konuk olurum. Çok
Görüşmek üzere.
teşekkürler, başarılar
Saygılar.
diliyorum.
Sağ
Sağ
olun.
olun. İyi günler.